Ayrım 7, sayfa 57. Kabaca anatomik bulguların ışığında Suje'nin hipertansiyon geçmişi de göz önüne alındığında bu ölümün doğal yollardan gerçekleştiği fikrine vardım. Benim için en kuvvetle muhtemel olaylar zinciri şu şekilde cereyan etmiştir. Ölümünden 24 saat önce getirdiği akut miyokardiyal enfarktüsü takiben ölüme götüren karıncık aritmisi. Muhtemel ölüm nedeni akut miyokardiyal enfarktüse bağlı ölümcül ritim bozukluğu. Adli tıp uzmanı Mauro Ailes tarafından kaydedilmiştir. Mauro Ailes, Massachusetts eyaleti. Mauro, ses kayıt cihazı makinesini kapattı ve Bay Samuel Knight'ın vücudunun belli noktalarında yaptığı araştırmaları kaydettiği diyagrama dikti gözlerini. Apandist ameliyatından kalma eski bir dikiş izi. Cansız bir şekilde yatağında otururken kalça ve baldırlarının alt kısmında oluşan morluk var. Otel adasındaki son dakikalarına şahitlik yapabilecek kimse olmamasına rağmen Mauro adamın aklından geçenleri tahmin edebiliyordu. Önce birden göğsünde bir uyuşma hissetmişti. Bu çırpınmanın göğsünde değil kalbinde olduğunu fark ettiğinde belki bir iki saniye paniğe kapılmış, sonra da gitgide morarmaya başlamıştı. "Seninki kısa ve kolay bir otopsiydi," diye düşündü Mauro. Kısa ve öz bir rapordan sonra kenara çekilebilirdi Bay Knight artık. Bu kısa süreli tanışıklık kargacık burgacık bir yazıyla yazılan bir otopsi raporunda sona ermişti işte. Ayrıca bekleyenler kutusunda tarafında incelenip imzalanmak üzere bekleyen bir yığın rapor fotokopisi vardı. Soğuk odada ise yeni biriyle tanışacaktı yakında. Kamala Magnus'ın otopsisinde Rizzoli ile Frost da katılacağı için ertesi sabah 9'da başlayacaktı. Mauro raporları düzenlerken kendini işine veremiyor, Kamala'yı düşünmeden edemiyordu. Çalışma masasının üzerinde öylece attığı kazağa bakıyor. Bu sabah şapelde hissettiği soğuğun henüz bedeninden ayrılmadığını hissediyordu. Sandalyesinden kalkıp radyatörün üzerine serdiği yünlü pantolonunun kuruyup kurumadığına baktı. Hiç fena değil diye düşündü. Bağcıklarını çözüp bütün öğleden sonra üzerinde olan eşofmandan kurtuldu. Sandalyesine oturup arkasına dayandı ve kısa bir süre duvardaki çiçek resimlerinden birine dikti gözlerini. Tatsız mesleğinin kötü etkilerini yok etmek için odasını ölümü değil hayatı hatırlatan ögelerle döşemeyi tercih etmişti. Odasının bir köşesinde bir saksının içinde Mauro ve Lucy'nin sürekli ilgilendikleri bir kauçuk duruyordu. Duvarda çiçek tabloları asılıydı. Bir buket beyaz şakayık ve mavi zambaklar. Diğer bir tabloda bir vazo içinde güller. Masasında çok fazla dosya biriktiğinde, ölümün ağırlığına katlanamadığını hissettiğinde bu tablolara bakar, bahçesini düşünür, verimli toprakların ve parlak yeşil çimenin kokusunu hatırlardı. Ölmeyip serpilen şeyleri düşünürdü. Ama o aralık günü baharın hiç gelmeyeceğini düşünmüştü Mauro. Dondurucu sulu sepken odasının camlarını vurdukça arabayla eve nasıl döneceğini düşünüp korkuya kapılıyordu. Yolları tuzlamışlar mıydı acaba yoksa yine bu sokeyi topları gibi kayacak mıydı arabalar? Doktor Ailes dedi Louis dahili telefondan. Evet. Doktor Banks diye biri seni arıyor. Birinci hattan alabiliriz. Mauro donup kalmıştı. Victor Banks mi yoksa diye sordu çok yavaşça. Evet. One Earth International hayır kurumundan aradığını söyledi. Mauro hiçbir şey söylemedi. Gözü telefonun hizesine dalıp gitmişti. Masanın üzerine koyduğu elleri tir tir titriyordu. Kalbi o kadar hızlı atıyordu ki artık cama vuran buz parçalarının gürültüsünü zar zor duyabiliyordu. Doktor Ailes, şehirler arası mı arıyor? Hayır, daha önce arayıp mesaj bırakmıştı. Colonnade Hotel'de kalıyormuş. Mauro yutkundu. Şimdi onunla konuşamam ama ikinci kez arıyor. Sizi tanıdığını söyledi. Tabii canım. Tanımaz mı hiç? Daha önce ne zaman aradı? Diye sordu Mauro. Öğlende. Siz henüz gelmemiştiniz olay yerinden. Masanıza not bırakmıştım. Üzerinde siz dışarıdayken arayanlar yazan yapışkanlı pembe not kağıdını buldu Mauro. İşte yazıyordu. Doktor Victor Bank aradı. 12:45. Adamın adına baktığı anda midesine bir sancı saplandı Mauro'nun. Neden şimdi? Neden? Diye düşündü. Bu kadar zaman geçtikten sonra neden arıyorsun beni? Sana yeniden hayatıma girebileceğini düşündüren ne? Ona ne diyeyim? Diye sordu Liz. Mauro derin bir nefes aldı. Ona geri arayacağımı söyle. Tabii kendimi hazır hissedersem. Pembe not kağıdını buruşturup çöpe attı. Biraz daha çalışmak istediyse de konsantre olamadı. Ve mantosunu alıp odadan dışarı çıktı. Louis, Mauro'yu mantosunu giymiş, atkısını boynuna sarmış, dışarıdaki hava koşulları için hazır ve nazır bir şekilde görünce çok şaşırmıştı. Mauro genelde hep herkesten sonra çıkar, saat 5:30'dan önce asla ofisi terk etmezdi. Saat daha 5 bile olmamıştı ve Louis mağaranın bilgisayarını kapatmaya hazırlanıyordu. "Trafik yoğunlaşmadan yola çıkayım dedim," dedi Maura. "Sanırım bunun için biraz geç oldu. Havayı görmediniz mi? Şehirdeki ofislerin çoğu çoktan kapandı." "Öyle mi? Ne zaman?" "Saat 4'te. Peki sen hala niye buradasın? Eve gitmen gerekmiyor mu?" "Kocam gelip alacak. Söylemiştim ya, benim arabam tamirde." Maura yüzünü buruşturdu. "Evet, Louis bu sabah arabasından bahsetmişti bir ara ama tabii bu çoktan kafasından uçup gitmişti Maura'nın. Her zamanki gibi ölülere konsantre olup canlara gereken dikkati göstermemişti. Boynuna atkısını sarıp mantosunu giyen Louis'e bakarken insanları dinlemek için yeteri kadar zaman ayırmıyorum diye geçirdi aklından. İnsanlar hayattayken haklarında bilgi sahibi olmak için en ufak bir çaba sarf etmiyordu. Sekreteri Louis'e burada çalışalı tam bir sene olmasına rağmen özel hayatıyla ilgili hiçbir şey sormamıştı. Louis'in eşiyle hiç tanışmamıştı. Tek bildiği adının Vernon olduğuydu. Nerede çalıştığını, ne iş yaptığını hatırlamıyordu bile. Zira Louis özel hayatıyla ilgili çok az bilgilendirmişti kendisini. "Benim suçum mu bu?" diye düşündü Maura. "Etrafımdakiler bistürlerim ve kayıt cihazlarımla daha mutlu olduğumu, insanları dinlemekten hoşlanmadığımı sezdiği için mi hiçbir şey anlatmıyorlar bana acaba?" Koridordan birlikte geçtikten sonra personele ait otoparka çıktılar. Tek bir konuşma olmadı aralarında. Aynı yöne doğru yan yana yürüyen iki yabancı gibiydiler. Louis'in kocası arabada bekliyordu. Arabasının ön cam silecekleri deli gibi yağan sulu sepken kara karşı son derece hızlı çalışıyordu. Louis ve kocası otoparktan çıkarlarken birbirlerine el sallayarak vedalaştılar. Vernon, Maura'ya "bu kadın kim acaba?" der gibi bakmıştı. Sanki Maura asosyal bir yaratıkmış gibi. İnsanın yüzüne iğne gibi batan kar tanelerinden korunmak için kafasını eğerek buz tutmuş asfaltın üzerinden kaya kaya park alanının karşısına geçti. Bir yere daha uğraması gerekiyordu. Gününü tamamlamadan önce yapacağı bir iş daha vardı. Rahibe Ursula'nın durumuna bakmak için St. Francis Hastanesi'ne doğru yola çıktı. Seneler önce staj yaptığı dönemden beri bir hastane koğuşunda çalışmamış olmasına rağmen en son rotasyonu olan yoğun bakım ünitesindeki kötü anıları o kadar canlıydı ki hala. O panik anları geldi aklına. Doktorlar yeri geldiğinde günlerce uyku uyumadan zor bela kafalarını ayık tutmaya, düşünmeye ve sağlıklı kararlar vermeye çalışırlardı. Nöbette olduğu bir gece 3 hasta hayatını kaybetmiş ve her şey o andan itibaren kötü gitmeye başlamıştı. Eski sorumluluklar ve başarısızlıkların gölgesi peşini bırakmıyordu şimdi, yoğun bakım ünitesine girerken. St. Francis Hastanesi'nin cerrahi yoğun bakım ünitesinin etrafında 12 hasta odası olan merkezi bir bakım istasyonu vardı. Maura, ünite sorumlusunun bulunduğu masanın önünde durup kimliğini gösterdi. "Ben adli tıptan Doktor Alice. Rahibe Ursula Rowland'in dosyasına bakabilir miyim?" Ünite sorumlusu tuhaf tuhaf baktı Maura'ya. "Ama hasta hala yaşıyor." Dedektif Rizzoli durumuna bakmamı istedi. "O, dosya şuradaki 10 numaralı kutuda." Maura küçük odaların önünden geçtikten sonra üzerinde yatak no 10 yazan dosyayı açtı. En üstte ameliyat sonrası yazılan rapor vardı. Beyin cerrahı tarafından ameliyatın hemen ertesinde el yazısıyla yazılmış kısa bir ameliyat özeti. Geniş subdural hematom tanımlandı ve drenaj yapıldı. Sağ yan kafa kemiği açıldı ve kafatası çatlağı debride edilip alındı. Duvar yırtığı kapatıldı. Full ameliyat raporu dikte edildi. Tıp doktoru James Yuen. Hemşirelerin notlarına baktı ve hastanın ameliyattan sonraki durumuna şöyle bir göz gezdirdi. Kafa içi basınçları damarın içine tesir eden manitol and Lasix ilaçları ve hiperventilasyon yardımıyla normal düzeyde seyrediyordu. Görünüşe bakılırsa yapılması gereken her şey yapılmış, artık beyin ne kadar zarar gördüğünü anlamak içinse bekleme safhasına geçilmişti. Dosyayla birlikte 10 nolu bölüme girdi. Bölmenin önündeki polis memuru sıcak bir şekilde selamladı Maura'yı. "Merhaba Doktor Alice." "Hasta nasıl?" diye sordu Maura. "Hiçbir değişiklik yok sanırım. Henüz uyanmadı." Maura kapalı perdelere doğru bakarak "İçeride kim var?" diye sordu. "Doktorlar." Maura kapıyı tıkladı ve perdeyi açıp içeri girdi. Yatağın kenarında iki adam ayakta duruyordu. Uzak doğu kökenli olanın boyu uzun, bakışları tuhaf bir şekilde keskin ve saçları kalın telli ve beyazdı. Yaka etiketinde Doktor Yen'i görünce beyin cerrahı diye düşündü. Yanında ayakta duran geniş omuzlu adamsa ondan daha geç, muhtemelen 30 yaşlarındaydı. Uzun sarı saçları düzgün bir biçimde at kuyruğu yapılmıştı. Doktor Fabio diye düşündü Mauro adamın bronz tenine ve koyu gri gözlerine bakarken. Araya girdiğim için üzgünüm dedi. Ben adli tıptan Mauro Ailes. Adli tıptan mı? Dedi doktor yan şaşkınlıkla. Biraz zamansız olmadı mı bu ziyaretiniz? Baş dedektif hastanıza bakmamı istedi benden. Biliyorsunuz bir kurban daha var. Evet, duyduk. Onun otopsisini yarın yapacağım da bu iki kurban arasında darbe şekillerini karşılaştırmak istemiştim. Burada görebileceğiniz pek fazla şey olduğunu sanmıyorum. Yani şimdi hemen ameliyat sonrasında hiçbir şey göremezsiniz. Röntgenlerine ve beyin MR'ına bakarak daha fazla şey öğrenebilirsiniz. Mauro hastaya baktı. Doktor Yen'le aynı fikirdeydi. Ursula'nın kafasındaki üzeri bandajlanmış yaralarla oynanmış, iyileştirilmişti. Derin komadaydı ve bir aspiratör yardımıyla nefes alıyordu. O incecik ve zarif Camilla'nın aksine Ursula bir çiftçinin karısına benzeyen yüz yuvarlak bembeyaz yüzü ve tombul kollarıyla iri hatlı, iri kemikli ve sağlam bir kadındı. Sol bileğinin üzerinde penisiline alerjisi vardır yazılı bir bilezik takılıydı. Tırtıllı, kalın ve beyaz bir yara izi vardı sağ dirseğinde. Oldukça kötü dikilmiş eski bir yaranın çirkin izleri. Acaba yurt dışındaki görevinde mi oldu diye aklından geçirdi Mauro. Ameliyatı elimden geleni yaptım dedi uyan. Top artık doktor Sutcliffe'da. Umarız komplikasyonları önleyecektir. Mauro kendisini başıyla selamlayıp gülümseyen at kuyruklu adama baktı. Ben rahibi Ursula'nın doktoru iç hastalıkları uzmanı Mateo Sutcliffe dedi. Kaç aydır muayeneye gelmedi. Yeğenin telefonu var mı sizde diye sordu uyuyan doktora. Beni aradığında telefon numarasını almayı unuttum. Sizinle konuşmak istediğini söyledi. Sutcliffe başını salladı. Evet var. Aileyle sadece benim konuşmam daha iyi olur. Onlara durumu anlatırım ben. Durumu nedir peki diye sordu Mauro. Şu anda tıbben sabit dedi Sutcliffe. Peki ya nörolojik olarak diyerek Yuan'a döndü Mauro. Yuan başını salladı. Bir şey söylemek için henüz çok erken. Ameliyat gayet başarılı geçti ama demin Doktor Sutcliffe'a söylediğim gibi bilinci yerine geldiğinde ki hiç uyanmayabilir de büyük ihtimalle saldırıyla ilgili hiçbir şey hatırlamayacaktır. Bu tür kaza zedelenmelerinde genelde geriye dönük amnezi görülür. Başına eğip çağrı cihazına baktı. Özür dilerim ama çağrıya cevap vermem lazım. Doktor Sutcliffe tıbbi geçmişiyle ilgili sizi bilgilendirir. Doktor Yen iki uzun adımda odadan dışarı çıktı. Sutcliffe stetoskobu Mauro'ya uzattı. Eğer isterseniz onu muayene edebilirsiniz. Mauro stetoskobu alıp yatağın kenarına gitti. Bir süre Ursula'nın inip çıkan göğsüne baktı. İşi hep ölülerle olduğu ve yaşayanları 40 yılda bir muayene ettiği için klinik becerilerini hatırlamak üzere kısa bir süre durup düşündü. Zira Doktor Sutcliffe, Mauro'nun hala kalbi atan bir hastaya nasıl bakılacağını bilmediğini düşünüyor ve açık vermesi için aportta bekliyordu. Sutcliffe geniş omuzlarını daha da dikleştirerek keskin bakışlarla yatağın başında dikildi. Işıklı kalemi hastanın gözlerine tutarken, boynunu eliyle yoklarken, parmaklarını hastanın sıcak derisi üzerine gezdirirken seyretti Mauro'yu. Morg'daki buz gibi cesetlerden ne kadar da farklı diye düşündü Mauro. Durdu. Sağ tarafta boyun arterinde nabız atmıyor dedi. Ne? Sol tarafta hızlı bir nabız atışı var ama sağda yok. Mauro dosyaya uzandı ve notlara baktı. Ha, işte burada yazmış anestezi uzmanı. Sağ boyun arterinde nabız yok. Büyük ihtimal anatomik yapısından kaynaklanıyor. Doktor Sutcliffe kaşlarını çattı. Yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Bunu unutmuştum. Yani sağdaki nabız eksikliği yeni bir şey değil, değil mi? Başını salladı Sutcliffe. Evet, doğuştan öyle. Mauro stetoskopu kulaklarına yerleştirdi ve hastane önlüğünü sıyırıp göğsünü açtı Ursula'nın. Büyük memeleri çıkıvermişti ortaya. Senelerden beri bir manastırda güneşin yaşlandırıcı ışınlarından korunduğu için 68 yaşında olmasına rağmen cildi hala bembeyaz ve dipdiriydi. Stetoskobun ucunu Ursula'nın göğsüne bastırdığında düzenli, hareketli, ölümden dönen birinin namalup kalp atışlarını duydu. Bir hemşire içeri kafasını uzattı. Doktor Sutcliffe, aşağıdan arayıp göğüs röntgeninin hazır olduğunu söylediler. Belki bilmek istersiniz diye düşündüm. Teşekkürler, Mauro'ya baktı. Eğer isterseniz kafatası röntgenlerine de bakabiliriz. Asansörü çok genç, saçları yapılı Doktor Sutcliffe çaktırmadan birbirlerini gösterip kıkırdayan altta hemşireyle paylaştılar. Ama o çok çekici olmasına rağmen kızları hiç görmemiş gibi davranıyor, gözlerini kat düğmelerinden ayırmıyordu. Beyaz önlüğünün cazibesi diye düşündü Mauro, San Francisco'daki St. Luke Hastanesi'nde gönüllü olarak çalıştığı gençlik yıllarını hatırlayarak. Doktorlar ona ulaşılması imkansız varlıklar gibi gözükürdü. Şimdi artık o da bir doktordu ve beyaz önlüğünün kendisini yanlış yapmaktan korumadığını, onu mükemmel kılmadığını çok iyi biliyordu. Tertemiz üniformalı çıtır hemşirelere bakıp kendisinin 16 yaşındayken hala bunlar gibi kıkırdamadığını, çok ciddi ve sessiz bir kız olduğunu düşündü. O zamanlar bile hayatın zorluklarının farkındaydı. Asansör kapısı açıldı ve hemşireler beyazlı pembeli üniformalarıyla Mara ve Sutcliffe'ı asansörde yalnız bırakıp neşe içinde dışarı çıktılar. Onları görünce yoruluyorum dedi Sutcliffe. Ne enerji ama. Keşke onda biri bende olsaydı. Özellikle de gecenin bir yarısında arandığımda. Sutcliffe Mauro'ya bir bakış attı. Siz de gece çağırdıkları olur mu? Gece çağrıları mı? Biz dönüşümlü çalışırız. Sanırım hastalarınız pek acele etmiyor size. Evet, sizin gibi bol mayınlı bir hayat yaşamıyorum ben. Gülmeye başladı Sutcliffe. Sıcacık gülen gözleriyle birden sarışın bir sörfçü çocuğa dönüşü vermişti. Güzel, bol mayınlı bir hayat, evet. Bazen hakikaten de öyle hissediyorum. Biz cephede gibiyiz. Büro elemanının masasına konmuş röntgenler onları bekliyordu. Sutcliffe büyük zarfı ışıklı odaya götürdü. Filmleri klipslere taktı ve ışıkları yaktı. Kafatasının görüntüleri ortaya çıkmıştı. Kemiklerin kenarlarında dallara ayrılan kırık alanlar şimşeklerin oluşturduğu şekillere benziyordu. İki darbe yeri tespit etti Mara. Sağ şakak kemiğinde olan aşağı yönde kulağa doğru tek bir çatlak oluşturmuştu. Daha güçlü olan ikinci darbe ise kafatasını sıkıştırmıştı. Saldırgan ilk darbeyi başının kenarına indirmiş dedi Mauro. Bunun ilk darbe olduğunu nereden anlıyorsunuz? Çünkü ilk kırık çizgisi ikinci darbeyle oluşan kırığın yayılmasını durduruyor. Kırık çizgileri gösterdi. Bakın bu kırık tam burada duruyor. İlk kırık çizgisiyle nerede buluşuyor? Darbenin kuvveti yarığın altına atlayamıyor. Bu da bize ilk darbenin sağ şakağa geldiğini gösteriyor. Belki rahibe başka bir tarafa yönelmiş. Ya da saldırganın kenardan geldiğini görmemiş de olabilir. Saldırgan onu şaşırtmış dedi Sutcliffe. Sersemletmek yeterli olmuş rahibeyi. Hemen sonra da daha uzağa, şu kısımda başının arka kısmında ikinci darbe indirilmiş. Mauro ikinci kırık çizgisini gösterdi. Daha ağır bir darbe dedi Sutcliffe. Kafatasını ezmiş. Doktor Sutcliffe kafatası filmlerini klipslerinden çıkarıp bilgisayarlı tomografileri çıkartıp yerine tomografileri koydu. Bilgisayarlı tomografi kafatası kemiklerinin içine bakmaya, beyni dilim dilim incelemeye imkan veriyordu. İçine yırtık damarlardan sızılmış bir miktar kanın toplandığı bir kese gördüm orada. Artan basınç beyni sıkıştırmış olmalıydı. En az Kemla'nınki kadar tahrip edici bir yaraydı bu. Ama insan anatomisi ve mukavemeti çok değişkendi. Manastırın en genç rahibesinin bedeni bu darbelere direnemeyip ölürken Ursula'nın kalbi çarpmaya devam etmiş, bedeni ruhundan kopmamaya inatla direnmişti. Bu bir mucize değildi ama 6. kattan düşen bir çocuğun sadece sıyrıklarla kurtulması gibi kaderin garip bir rastlantısı sayılabilirdi belki de. Bütün bunlardan sonra kurtulduğuna inanamıyorum diye mırıldandı Sutcliffe. Ben de öyle deyip ona baktım Mauro. Işık kutusundan gelen parıltı Sutcliffe'in yüzünün yarısını aydınlatarak çenesinin güçlü açılarını ortaya çıkarıyordu. Bu darbeler öldürmek üzere indirilmiş. Ayrım sonu sayfa 69. Bu ayrımda geçen yabancı isimler Matsusens M A S S A C H U S E T T S Victor Banks V I C T O R B A N K S One Earth International O N E E A R T H I T E R N A L T, I, O, N, A, L. Colonnade. C, O, L, O, N, N, A, D. Vernon. V, E, R, N, O. James Yuan. J, A, M, E, S, Y, U, E, N. Fabio. F, A, B, I, O. Sutcliffe. S, U, T, C, L, I, F, F, E. Saint Luke. S, T, L, U, K, E.